Ayrım 13, Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 137. Garson adımı işittiğinde tedirgin oldu, seri adımlarla uzaklaştı. Biraz sonra arkasında üç adamla birlikte çıka geldi Tosyalı. Sol kaşının ucundan dudaklarının kıvrımına kadar inen derin yara izi olmasa gayet yakışıklı bir adamdı. Arkasındaki adamlara defolun der gibi sert bir bakış atarak sandalyeyi geri çekti ve masaya kuruldu. Mağrur bir edayı da bacak bacak üstüne attı.
''Duydum ki sabahtan beri beni arıyormuşsunuz.'' dedi tok bir sesle. ''İşte karşınızdayım. Ne diyecekseniz bir an evvel deyin.''
Kenan'ın daha evvel Tosyalı ile bu vakayı içtima ettiğine emindim. Gözlerimi Tosyalı'nın yaralı yüzüne diktim. ''Biz sabırla seni bekledik. Azıcık sen de sabırlı ol.'' dedim sert bir sesle. Sonra alaycı bir tavır takınarak ekledim. ''Hem misafire böyle mi muamele edilir? İzzet-ü ikramda bulun evvela, böyle sersefil oturuyoruz.'' Hiç oralı olmadı Tosyalı.
''Benimle oyun oynamayın.'' dedi öfkeyle. ''Leonidas'ın cinayetiyle ne kavlen ne fiilen alakadarım. Vicdanımın sesi bu vakada masum olduğuma aykırıyor.''
Tosyalı mevzuyu baştan kestirip bizi başından savmak niyetindeydi. Üstelik polisten öyle öcü görmüş gibi korktuğu filan yoktu. Yüzünde hiçbir korku emaresi dolanmıyordu. Mağrur ve afilli tavırlarıyla Bay Granis'in sözlerini yalanlıyordu adeta. Tosyalı vicdan bahsini açınca öfkeme yenildim.
''Senin gibi zalim ruhlu insanların vicdandan bahsediyor olması çok tuhaf.'' dedim alaycı bir ifadeyle.
Burnundan soludu Tosyalı.
''Bizim de bir kalbimiz var.'' dedi sinirli bir sesle.
Kırdığın, paramparça ettiğin kalplerin yanında senin kirli, pas tutmuş kalbin taş gibi ruhsuz ve sessizdir diye karşılık verdim.
Bu lakırdılar bana söylenmez, hem de mekanımda diye efelenmeye kalktı.
İzzet onun posta koymasına içerlemiş olacak araya girdi.
Sen bize tehdit mi ediyorsun, anti şeref?
Bizim meraklı bu sözcüğü nereden duymuştu?
Anti şeref sözcüğü kulağa tıbbiye terimi gibi geliyordu. Şerefin karşısında duran şerefsizin kibar söylemiydi sanki.
Tosyalı da benim kadar şaşkın ve tedirgindi, yine de alttan almadı.
Kedinin fareyle oynadığı gibi benimle oynamaksa niyetiniz, ben bu oyunda yokum. Daha da ısrarcı davranıp sabrımı sınamayın.
İzzet'in de geri adım atacağı yoktu. Alaycı bir gülümseyişle faraza sabrını zorladık. ''Bay Leonidas'ı harcadığın gibi bizi de mi harcarsın?'' dedi. İzzet onun sinirlerini gıdıklayarak sahiden onu fare gibi köşeye sıkıştırmakta kararlıydı. O sıra pavyondaki sazlı sözlü cümbüş bitmiş, sahneye komik bir seremoniyle ince bacaklı dansçı kızlar çıkıyordu. Pavyonu dolduran erkeklerin gizli şehvetleri arsız uğultularına karışarak dolandı içeride. Tosyalı uğultuların hiddetlendiği bir an gürledi.
''Benim kimseyi harcadığım filan yok. Eskiden suç işlemeye meyyal bir adam idim. Şimdi elimi çektim pis işlerden.''
Araya gülümseyerek girdim.
''Nasıl bir elim varsa artık çek çek, sonu gelmemiş.''
''Arındım, temizlendim diyorum.'' diye ısrarcı oldu Tosyalı.
''Arındım deme bari.'' diyerek araya girdi İzzet. ''Yürüdüğün yol hep karanlık. Baştan ayağa pisliğe batmışsın. Bu mu arınmak?''
İzzet bu sözlerinin ardından pis pis sırıttı. Tosyalı'nın içinde zapt ettiği korkunç öfke masanın üzerinde duran ellerine su gibi aktı. Bütün öfkesini yumruk yaptığı elinde topluyordu. İzzet de içindeki delişmen çocuğu dizginliyor, son öfkesini yüreğinin yufka kalıplarına dolduruyordu. Katı bir ifadeyle Tosyalı'ya baktım.
''İtiraf et.'' dedim.
Tosyalı yüzünün yaralı tarafını kaşıyarak,
''İşlemediğim bir suç için kendimi müdafaaya mecbur değilim. Ben bir günahım, masumum.'' dedi.
''Bay Leonidas'a düşmanlığın var mıydı?'' diye sordum. Sakin yanıtladı.
''Vardı ama çok evvelce bitti. Aramızda düşmanlık kalmamıştı.''
''Tabii kalmaz.'' dedim açıkça söyleyerek. ''Adamın dükkanına çökmüşsün.''
''Zargana mı anlattı?''
''Evet, ondan dinledim hikayenizi. Bay Leonidas ile öyle pek dostane ilişkileriniz yokmuş.'' Tosyalı öfkesini gizleyerek dansçı kızlara baktı dalgın bir edayla.
''Zargan alçağı araya girmişti.'' diyerek anlatmaya başladı. ''Leonidas büyük bir hata yapmıştı. Zargan'a araya girmese herkesin canı acıyacaktı. Leonidas hatasını telafi etti ve barış bayrakları çekildi. Bu olay kapanalı yıllar oluyor. Leonidas'a zarar vermek istesem bunu ta o vakit yapardım. Zaten Leonidas hasta ruhlu adamın tekiydi.
Sert bir biçimde ihtar ederek araya girdim. Adamın dirisine saygı göstermemişsin, bari ölüsüne saygı göster. Ağzından çıkan ayarsız sözcüklere dikkat et.
Tosyalı lakayt bir tavır takındı. Madem siz öyle arzu ediyorsunuz, bundan sonra daha dikkatli oluruz.
Mevzuyu dağıtmadan tekrar lafa girdim. Demin aranızdaki husumetin bittiğini söylemiştin. Lakin Bay Leonidas'a fiilen ve şifahen tacizlerine devam etmişsin. Bay Leonidas'tan haraç kesmeye kalkmışsın. Üzerine araba dahi sürmüşsün. Vaka Tekmil Beyoğlu'nun kanını emermişsin, sadece Bay Leonidas'ın değil. Neyse, mevzumuz bu değil. Bay Leonidas ile alakalı fasıllara cevap ver.
Bunları size kim söylediyse vaziyeti yanlış nakletmiş. Leonidas'a evvelce kin güttüğüm doğrudur. Gözünü biraz korkutmak maksadıyla hafif hareketlerde bulundum, hepsi bu kadar. Daha ötesini kabul etmem. Beyoğlu'nu haraca bağlamam meselesine gelince, ben kimsenin ümüğünü sıkarak para alıyor değilim. Hiçbir esnafa bu mevzuda şiddetli yahut hafif bir tahakkümüm mevcut değil. Şayet burada benim yerime başka biri olsaydı, aç gözlülük edip esnafın kazancına ortak çıkmak arzusuyla her nevi fenalığı yapardı. Ben esnafı himayem altına alarak kötülük mü etmişim? Benim onlara zarardan çok faydam var.
İzzet gayri ciddi bir tavırla gülümsedi. Velhasıl alan razı, veren razı hesabı dedi.
Aynen öyle diye mırıldandı Tosyalı. İlk defa İzzet ile mutabık kalmışlardı.
Tosyalı'nın kumarhanesinde kazandığım buruşuk paraları çıkarıp masanın üzerine serdim.
Kumarhane işlettiğin de iftira değil mi diye sordum.
Tosyalı masanın üzerindeki paralara pek kıymetsiz bir süs eşyasına bakar gibi sönük gözlerle baktı.
Bunlar nedir diye sordu.
Para diyorlar dedim gülümseyerek.
Benimle ne alakası var?
Sırtımda yük taşıyarak kazanmadım bu paraları Tosyalı. Senin kumarhaneden hesabıma düşen ancak bu kadar. Sen şimdi kumarhaneyi de inkar edersin.
Tosyalı fena tosladığının farkına varmıştı. Sert tutumunu birden yumuşattı. Şimdi bana ait olmayan bir mekandan mesul değilim. Benim varsa yoksa elimde bu pavyon kaldı. Bir de Mısır çarşısında birkaç kiralık dükkan. Yakında hepsinden kurtulacağım.
Hepsinden kurtulursun elbette, lakin kaymağını yine sen yersin. Bay Leonidas'ın dükkanında olduğu gibi. Ne hikmetse bugün orası da uçtu. Dükkanda benzin tankları varmış. Artık nereden geldiyse oraya. Bütün bunlar bir rastlantı mı acaba?
Yoo, öyle bakma, seni suçlamıyorum. Sabah senin adamlarını patlayan dükkanın çevresinde görenler var. Lakin sen bunu inkara yelteneceksin, biliyorum. Dükkan Bay Leonidas'ın üzerine kayıtlı olduğundan bu işten sıyrılacağını da sen gayet iyi biliyorsun. En iyisi mi Irina'dan konuşalım? Bize Irina'dan bahset.
Tosyalı'nın yüzü asıldı, can sıkıntısıyla ofladı pufladı.
Keşke Leonidas'ı hiç tanımamış olsaydım dedi hüzünlü bir sesle. Başıma bunların hiçbiri gelmezdi.
Hayıflanman beyhude, hadi seni dinliyoruz. Irina diyorduk.
Tosyalı seyrek kaşlarını oynayarak bu ismi sanki ilk defa duyuyormuş gibi bir haliti ruhiye içine girdi. Irina adında kimseyi anımsayamadım dedi ansızın.
Dudaklarımın kıvrımlarına yayılan gülümsemeye mani olamadım.
Yahu, insan meftun olduğu kadını nasıl anımsamaz dedim sahte bir şaşkınlık içinde. Vallahi tanımıyorum diyerek üsteledi Tosyalı. İnanın bana, Irina adında birini tanımıyorum.
İzzet celallendi apansızın.
Boş yere yemin etme lan. Allah'ın kelamını diline dolamışsın. Çarpılacaksın şimdi.
Tosyalı yan yan baktı bizimkine. O sıra dansçı kızlar sahneyi terk ediyordu. Tosyalı alev saçan gözlerini bir lahza olsun bizimkinin üzerinden çekmedi. Ağzını da açmıyordu. Sahneye çıkan dansöz dahi dikkatini dağıtamadı. Oysa erkeklerin zihninde ortlayan ahlaksız arzular dansözün üzerine yıldırım gibi düşüyordu. Dansöz ise yüzündeki kederli ifadeyi derinlerine saklayarak iri memesindeki ve kıvrak kalçalarındaki püskülleri sallıyordu sahte bir arzuyla.
Hadi bizi uğraştırma da bildiklerini ta başından itibaren anlat dosyalı dedim. Ve bir an duraksayarak ekledim. Sen bizim işimizi kolaylaştırırsan biz de dosyanı hazırlarken senin işini kolaylaştırırız.
Bugünkü çirkin hadiselerin hiçbiriyle alakam yok dedi Tosyalı karardı bir sesle. Bin kere sorsanız da bin kere yüksünmeden masum olduğuma aykırırım.
Yılmış bir havaya bürünerek belki de sen haklısın Tosyalı. Bu karmaşık cinayeti tertip edecek zekada değilsindir. Bay Leonidas'ı zehirleyip ondan kurtulmayı hesaplarken birileri senden evvel davranmış olmalı dedim. Tosyalı'nın yüzünü gizem yüklü bulutlar sarmıştı. Hayretini gizlemeyerek mırıldandı.
Leonidas'ı zehirlemeye çalışmışlar demek. Herkesin taparcasına sevdiği bir adam zannederdim onu. Meğer bayağı düşmanı varmış.
Görünüşe göre sen Bay Leonidas'ın baş düşmanısın.
Cinayetin yaşandığı sabah neredeydin?
Leonidas'a düşman olmam onu öldürdüğüm manasına gelmez. Üstelik cinayetin yaşandığı sabah uyuyordum. Şahitlerim de var. Hem beni suçlayacak elinize kuvvetli bir delil olsaydı beni şimdiye kadar tevkif ederdiniz. Boş atıp doldurmaya çalışmayın.
Tosyalı dersine iyi çalışmıştı. Akıl hocası elbette Kenan olunca bu yüzden müsteri olmalıydı. Kirli çamaşırlarını bulup ortaya dökmek zor olmamalı dedim tehditkar bir sesle. Hiç tereddütün olmasın ki bunu en yakın zamanda yapacağım ve yaltakçılarını da yanına katacağım. Olduğu yere çivilenmiş gibi kıpırtısız kaldı Tosyalı. İzzet'e işaret vererek ayaklandım, geniş hole çıktık.
Nasıl da efele diyor beyefendi dedi İzzet. Ama velakin köşeye iyi sıkıştırdık patron.
Çaresizlik içinde her şeyi nasıl inkara yeltendi gördüm. Lakin o da biliyor kendisini suçlayacağımız kuvvetli bir delilimizin olmadığını.
Cinayet vakasıyla alakası olmadığına inanıyorum. Fakat böyle kaçar gibi gözlerden uzaklaşmasına bir mana veremiyorum. Neyden, kimden korkuyor? Başımı çevirdiğimde boşluğa konuştuğumu fark ettim. Bizim meraklı girişin sağındaki duvarın önündeydi. Duvarı süsleyen tablolara mı, tabloların altındaki vitrinde sergilenen çift boynuzlu hançerlere mi bakıyordu anlayamadım. Yanına sokuldum merakla.
''Şuna bak patron'' dedi işaret parmağını cama yapıştırarak.
İşaret parmağının ucu renkli taşlarla bezeli boş hançer kınını gösteriyordu. Hançer kınının üzerindeki taşlardan biri eksikti. Camın tutamacından asılıp hançer kınını elime aldım. Çatal boynuzlarının ucunda toplanan ışık müthiş bir gizemi içinde barındırıyordu sanki. O sıra gardırop sorumlusu yanımızda bitti.
''Lütfen efendim'' dedi ''bunlara dokunmak yasak.''
''Bana Tosyalı'yı çağır.'' dedim dikkatimi dağıtmadan.
Alıklaştı yüzü.
''Haydi ne duruyorsun?'' diye sesimi yükselttim. Kararsız bir yel esti başına ve sonra hızlı adımlarla uzaklaştı yanımızdan.
Yeni doğmuş bir bebek gibi elimde itinayla tuttuğum hançer kınını İzzet'e uzattım. Cebimdeki tek delil olan zümrüt taşı çıkararak hançer kınındaki boşluğa yerleştirdim. Yatağını bulmuş su gibi boşluğun içini doldurdu adeta. Tahminlerimde yanılmamıştım. Biri yahut birileri fena oyun oynuyordu bize. Tosyalı'yı avuçlarımızın içine almak için bundan daha iyi fırsat olamazdı. Tosyalı sert bir rüzgar gibi yanımıza sokuldu.
''Ne var gene?''
Boş hançer kınını şeffaf poşetin içine atarak Tosyalı'nın gergin suratına uzattım.
''Alır mısın?'' dedim kibarca.
Tosyalı tedirginlikle yutkundu, gözleri boş hançer kınına saplanmıştı.
''Al hadi ne duruyorsun?'' dedim sert bir tavırla. Hançer kını üzerindeki zümrüt taş Bay Leonidas'ın ayakları dibinde bulunmuş. ''Hançer kını boş. Hançer nerede kim bilir?''
''Nasıl olur?'' diyerek ellerini gür saçlarının arasında gezdirdi Tosyalı. ''Bunların hepsi dede yadigarı. Hançerlerin hiçbiri daha kınından çıkmış değil.'' Tosyalı'nın adımları geriledi. ''Bana kumpas kurdular.'' diye bağırarak fırladı kapıdan. İzzet de dizginleri bırakılmış beygir gibi koşmaya başladı peşinden. Karanlığın içine karışan topuk seslerinin peşine düşerek İzzet'e bağırdım.
''Dur İzzet bırak gitsin.''
İzzet'in kendinden evvel ayak sesleri yavaşladı durdu. Kamburunu iyice çıkararak soluklandı. Sonra ellerini bağladı beline ve kafasını sallayarak hayıflandı. Tosyalı çoktan karanlığın içinde yitmişti. İzzet avuçlarını döverek yanıma kadar geldi. İzzet'in nabzını şakaklarımda duyuyordum. tam avucumuzun içindeydi diye söylendi İzzet.
Sabırlı ol dedim teskin edercesine. Sabah namazına kadar saklanacaktır. Sen dememiş miydin? Bunlar büyük bir hazırlık içindeler patron diye. Belli ki bir korkusu var. Sabah tekrar avuçlarımız arasına girer.
Ya sabah planı değiştirip ortalıktan kaybolursa dedi İzzet tereddütlü bir sesle.
İkinci bir plan yapmaya vakti yok dedim. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin bilhassa seçmiş olmalı. Belki küçük bir motorla, belki büyük bir gemiyle kaçmayı planlıyor. Sabah vaziyetin aslını öğreniriz. Velev ki ortaya çıkmadı. Muhakkak bir deliğe girip saklanacaktır. Kafasını bugün yarın yine çıkaracaktır. İşte o vakit bu kadar kibar ve insaflı olur muyuz bilemiyorum. Şimdi karakola gidip durumu rapor edelim, sonra da şu kasanın icabına bakarız.
İzzet dudaklarının arasına aceleyle bir cigara yerleştirip yaktı. Bir dalda bana ikram etti. Cigaramın ucunu tutuşturup siyah inciye atladım. Sokağın başına doğru sürdüm. Köşeyi dönüp karakolun önüne park ettim. Karakolu garip bir curcuna vardı. Aşağı inip hep bir ağızdan bağıran kalabalığın arasına karıştım. Meseleyi birinin izah etmesini bekledim. Karanlığın gerisinde parıldayan gözlerden biri öne atlayarak meseleyi anlattı. İki grup arasında cereyan eden basit bir vakaydı. Pireyi deve yapmış karakolun önüne yığılmışlardı. Dağılın diye gergin bir hava içinde bağırarak kalabalığa gözdağı verdim. Sabahtan beri sinirlerim gerilmiş olacak, öfkemi kalabalığın üzerine salmıştım. Neden sonra nedamet hissiyle tutuşarak hızla karakola girdim. İzzet tedirgin bir ifadeyle peşim sıra beni takip ediyordu. Yukarı kata çıkıp Kenan'ın odasına girdim. İçeri girdiğimde karşımda Avni Baba'yı buldum. Bitkin görünüyordu.
Ne oldu? Niye geldiniz diye sordu kaşlarının altından.
Cebimdeki poşeti çıkarıp masanın üzerine bıraktım ve vaziyeti kısaca izah ettim.
Sen bildiğin yolu izle dedi Avni Baba. Sana güveniyorum.
Avni Baba'nın yüzüne ve sesine garip bir hava peyda olmuştu. Mehtaba yürüyen tatlı bir bahar gibi rengarenk olan sesi ve yüzü hoyrat bir rüzgarın önüne katılıp yıpranmıştı sanki. Düşünceli bir halde başını önüne eğerek konuşmadı bir müddet. Sonra İzzet'e kapıyı kapatmasını rica etti. Bu gizemli havaya bir mana yükleyememiştim. Avni Baba karanlığın düştüğü pencereye yaklaşarak ellerini arkasında birleştirdi, sırtı dönük konuşmaya başladı.
Sizinle açık konuşacağım. Kenan bu mıntıkanın amiri ama buna muvafık davranışlar içinde değil çocuklar. Beyoğlu'nun neredeyse tüm karanlık adamlarıyla kol kolaymış. Kiminle konuşsam Kenan'dan yana dert yandı bugün. İnsanlar onun adaletsiz tutumundan ve zorbalıklarından yılmış. Tosyalı'ya arka çıkan da Kenan'mış. Bu çocuğu anlayamıyorum, maksadı ne bilemiyorum.
Avni Baba'nın bunu başkalarından işitiyor olması kendi namına sevindiriciydi. Kenan'ı benim çivilemem yakışık almazdı. Kenan hesabına hiç üzgün değildim. Fena insanlar olmadan iyilerin kıymeti bilinmezdi çünkü.
Aslında Kenan için endişelenmiyorum diyerek korkularını aştı Avni Baba. Bu Kenan Tekmil Beyoğlu'nu isyana teşvik edecek, bütün korkum bu.
Ben de aynı korkuyu derinlerimde duyuyordum. İzzet ise vakarını göstererek lafa girmek bir yana dursun, başını yerden kaldırmıyordu. Bu vakur duruşu takdire şayandı. Fil hakika yaşının üzerinde davranışlar sergiliyordu. Nerede susacağını, nerede konuşacağını, nerede güleceğini gayet iyi biliyordu. Muzipliğe gelince ondan alası yoktu. Keza ciddi bir durum hasıl olduğunda da yüzünün şeklini değiştiren yine ilk o oluyordu.
Kenan'ı düşün Avni Baba dedim. O da gün gelecek günahlarından kaçamayacağını öğrenecektir.
Avni Baba dönerek umutsuzca başını salladı.
Kenan doğru yolu buluncaya kadar burada bozgunculuk başlar.
Çok kısa bir süre sessizlik koyuldu ortaya. Kederli çaresizliğime tutunarak susmuştuk. Sessizliği Avni Baba'nın müşfik sesi bozdu.
Haydi siz de gidip dinlenin. Kenan bu ettiklerinin cezasını çekecek. Bu ona biraz pahalıya patlayacak. Üstelik bu defa hatırlı dostları da onu kurtaramayacak.
Kibarca baş selamı verip dışarı çıkıyorduk. Avni Baba'nın sesi geldi arkamızdan.
İzzet!
Emredin müdürüm diyerek hazır ol vaziyetini aldı İzzet.
Seni Ankara'dan buraya aldıracağız. Oradaki hizmet süreni göz önünde bulundurursak buraya gelmen için bir mani yok. Ancak sen bunu ister misin?
Bu havadisle baharda açan taze bir çiçek gibi canlandı İzzet. Gözleri yaz güneşi gibi sapsarı ve ışıl ışıldı. Siz nasıl uygun görürseniz dedi saygıyla.
Mantıkanı bilahare sana bildiririm dedi Avni Baba. Bu tahkikat nihayete ersin. Bu meseleyi istişare ederiz olur mu?
Başını öne eğmekle yetindi İzzet. Ağzı kulaklarına varan bizim meraklıyı kolundan tutup dışarı sürükledim nazikçe.
Yürü hadi dedim.
İster misin patron senin yardımcın olayım diye sevinç içinde mırıldandı bizim meraklı.
Muzip bir hava içinde karşılık verdim.
Umarım böyle bir hata yapmazlar.
Yapma be patron diyerek yılışmaya başladı bizim meraklı.
Bahçeye çıktığımızda buram buram tüten çamların kokusunu duydum. Bana kederli yuvamı hatırlatmıştı bir de Ömer Efendi'yi. Bütün gece gözlerini kapıya bağlayarak beni beklemiş olmalıydı. İçimde onun sancısını taşıyarak dışarıya çıktım. İzzet seslendi arkamdan.
Misafirhane bu tarafta değil mi patron?
Karanlığın içine gömülen tek katlı binayı gösteriyordu.
Aç değil misin diye sordum.
Açım ama çok yoruldum diye sızlandı İzzet.
Karnımızı doyuralım. Sonra şu kasalın icabına bakalım. Uyumak için vaktimiz olacak. Lakin bunları yapmak için vaktimiz yok diyerek karanlığın içine saldım ayaklarımı.
İzzet adımlarıma yetişmeye gayret ederken sordu.
Nereye gideceğiz patron?
Hasretlik duyduğum kadim bir dostu yoklamaya gidecektik. Yüreğim bunun heyecanıydı. Uçarı bir kuş gibi kanat çırpıyordu.
Dimitri Usta'nın yerine gideceğiz dedim özlem dolu bir sesle. Bilmem beni görünce tanır mı?
Nasıl bir yer Dimitri Usta'nın yeri diye sordu bizim meraklı.
Eski bir meyhane canım dedim kısaca ve tekrar yürüdüm. Karanlıkla birlikte aşağı inen sokağa.
13. ayrımın sonu. Sayfa 148.